Ayrım 32.
Yeryüzünde hiçbir toplum şeriat toplumlarında olduğu kadar kadını ilkel ve çirkin giysilere zorlamamış, çuvala tıkarcasına çarşafa sarmamış, umacı kılığında dolaştırmamış ve mezara sokarcasına eve kapamamış ve erkekle temastan kaçırmamıştır. Eskiden olduğu gibi bugün dahi Müslüman ülkelerde kozmopolit kentlerin modernleşmeye yönelik bölgeleri hariç, kız çocuklar daha 6 yaşından itibaren erkek çocuklardan ayrı tutulur. Okul varsa ayrı okullara yollanır, 11 yaşına geldiğinde çarşafa sokulur ve ömrünün geri kalan kısmını da bu zevksiz ve kendi kişiliğini yok edici giysiler içerisinde yaşamaya mahkum bırakılır. Ve bütün bunlar erkeğin kıskançlığı ve hodgamlığı uğruna. Türkiye gibi Atatürk sayesinde bu baskılardan ve dinsel bağnazlıktan kendisini kurtarmış bir ülkede bile bugün şeriatçılığın şahlanması nedeniyle bu tür çağ dışılıklara dönüş başlamıştır. Türkiye gibi laikliğe yönelememiş diğer Müslüman ülkelerde ise bu uygulama geçmiş yüzyılları hiç de aratmayacak şekilde sürüp gitmektedir. Hemen belirtelim ki bu uygulamanın söylendiği gibi ekonomik yoksullukla ya da geriliklerle ilgisi yoktur. Sadece şeriata sapmışlıkla ilgisi vardır. Hangi ülkede şeriat dini esas özüne en uygun şekliyle uygulanmaktadır, o ülkede kadın en insafsız kapatılmalara mahkum demektir. Örneğin Suudi Arabistan ki petrol gelirleri sayesinde yeryüzünün en zengin ülkeleri arasında sayılır, kadın sınıfına dünyayı zindan etmek hususunda en ileri gidenidir. Bu ülkede kızlar 6 yaşından itibaren oğlanlardan ayrılır. Ayrı okullara yollanır, üniversiteye geldiklerinde erkek öğrencilerden ayrı sınıflara sokulur. Erkek hocalardan ders almaları yasaktır. Sınıfta dersleri televizyondan izler ve hocaya soru sormak için sınıftaki telefonlara sarılırlar. Haftada bir gün okulun kitaplığından yararlanırlar. Fakat orada bulundukları sırada erkek öğrenciler kitaplığa alınmazlar. Tüm Suudi Arabistan'da ne tiyatro, ne sinema, ne konser yeri, ne dans yeri hiçbir şey yoktur. Kadın erkek bir araya gelmesin diye. Kadınlara araba kullanmak yasaklanmıştır. Diğer Müslüman ülkelerde de durum aşağı yukarı aynıdır. Nikah anından itibaren kadının kaderi evin dört duvarı arasında kapanmış olarak yaşamaktır. Kocaya düşen dinsel görev karısının sokağa çıkmasına, yabancılarla hatta komşularla konuşmasına engel olmaktır. Sokağa çıkmasına izin verdiği hallerde kadının tanınmayacak kılıkta ve erkeklerin bulunmadığı yerlerde dolaşmasına mukayyet olmaktır. Müslüman yazarlar her alanda olduğu gibi bu alanda da Muhammed'i körü körüne savunmak amacıyla İslam dininde kadını kapatmak, çarşaf ve peçeye zorlamak diye bir şey olmadığını, Kur'an'da peçe, çarşaf ya da başörtüsü gibi şeylerle ilgili hüküm bulunmadığını ve Müslüman toplumlarda uygulanan bu geleneğin İslam'a yabancı kaynaklardan, örneğin İran, Bizans, Hint ve Türk yaşamlarından gelme olduğunu söylerler. Onlara göre Muhammed toplum düzeninin belli bir ahlakilikle sağlanabileceği tezine dayalı olarak kadını kem gözlerden korumak istemiş. Kadının örtünmesini emretmiş fakat hiçbir zaman makul sınırlar dışına çıkmamıştır. Peçe ve çarşaf gibi giysilere zorlamamıştır. Bu tür görüşleri savunanlar, Arap yaşamından örnekler vermek suretiyle iddialarını kanıtlamaya çalışırlar. Bir yazar 17. yüzyılda Hama kentindeki evlenme törenlerinde kadınların erkeklerle beraberce eğlendiklerini, kapanma nedir bilmediklerini, ziynetlerini ve güzelliklerini sergilediklerini ve 18. yüzyıldan kalma kitaplarda kadınların ziynet takarak ve makyaj yaparak camiye gittiklerinin yazılı olduğunu söyler. Yazara göre bugün dahi buralarda aynı şeyleri görmek mümkündür ve Suriye sınırlarından doğuya doğru gidildiğinde, yani Arap ırkının yaşadığı yerlerden uzaklaşıp da İran, Azerbaycan, Afganistan ve Hindistan gibi bölgelere gidildiğinde, kadınların kapandıklarını, çarşafa sarıldıklarını, eve kapatıldıklarını izlemek mümkündür. Kadının tanınmayacak kılıklara sokulması, geleneği konusunda şeriatçının diğer bir uydurması da şudur. Derler ki, bu gelenek 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanların oradaki yaşamlarından doğma bir ihtiyacı karşılamak üzere yerleşmiştir. Zira Mekke'de iken Müslüman kadınlar aynı giysiler içerisinde dolaşırlardı ve herkes birbirini tanıdığı için hür kadınlara sataşan olmazdı. Fakat Medine'ye geldiklerinde Medinelilerin hür kadınlara sataşır olduklarını gördüler. Sebebini araştırdıklarında öğrendiler ki Medineliler hür kadınları aynı giysiler içerisinde dolaşan cariyelerden ayırt edemedikleri içindir ki böyle yapmaktadırlar. İşte bundan dolayıdır ki Muhammed kadınların tanınmayacak kılıklarda dolaşmasını emretmiştir. 1. Kadının tanınmayacak kılıklara sokulması, eve kapatılması ve erkekten uzak tutulması geleneğinin gerçek kökeni Muhammed'in kıskançlığında aranmalıdır. Hemen belirtelim ki yukarıdaki iddiaların gerçeğe yatkın tek bir yönü yoktur. Gerçek olan şey bütün bu durumların Muhammed'in kıskançlığından çıktığı ve Kur'an ve hadis emirlerine dayalı olarak uygulandığıdır. Birazdan kısaca değineceğimiz gibi Kur'an'ın özellikle Nur ve Ahzab surelerine ve çeşitli hadislere şöyle bir göz atmak bunun böyle olduğunu anlamaya yeter. Her ne kadar Kur'an'da peçe, çarşaf ya da başörtüsü gibi sözcüklerin geçmediği iddia edilirse de kadınların hiç tanınmayacak ve bilinmeyecek şekilde örtünmeleri öngörülmüştür ki bu tür giysileri gerektirir. Başka bir deyimle kadını tanınmayacak şekilde örtülere tıkama, eve kapama ve erkekten uzaklaştırma geleneği ne Bizans'tan, İran'dan, Hint'ten ya da Türklerden gelmedir ve ne de Mekkeli Müslüman kadınların Medine'de karşılaştıkları söylenen davranışları önleme ihtiyacındadır. Çünkü bir kere Bizans'ta, İran'da ve hele Türkler'de böyle bir gelenek söz konusu olmamıştır. Kitabımızın ilk bölümlerinde ve diğer yayınlarımızda bunun böyle olduğunu açıklamıştık. Müslüman kadınların Medine'de karşılaştıkları söylenen durumlara gelince bu iddianın da tutar tarafı yoktur. Her ne kadar Mekkelilerle Medineliler arasında kavgalar olmamış değilse de bunun nedenleri bambaşkadır. Bir an için söylenenin doğru olduğunu kabul etsek bile, kadını sataşmalara karşı korumak için zindana kapatır gibi çarşafa tıkmak değil, sataşmaları önlemek gerekirdi. Erkeğin hayvana yaraşır davranışları yüzünden kadına dünyayı haram etmek herhalde Tanrı'nın başvuracağı bir yol olamaz. Öte yandan Muhammed'in yerleştirdiği hükümler herhangi bir sataşma olayı vesilesiyle konmamıştır. Doğrudan doğruya kıskançlık duygularından doğma bir itişle konmuştur. Maksat kadını erkeğin malı bilip başka erkeklerin nazarından ve temasından uzak tutmaktır. Hatırlatmak yerinde olacaktır ki Muhammed kıskançlık denen şeyi frenlemek değil, fakat dinsel fazilet şeklinde bilmek ve bunu erkeğin karakterinde güçlendirmek ve herkesten önce kendisinden örnek vermek suretiyle kişisel ve toplumsal yaşama yön çizmiştir. Kendisini insanların en kıskancı bilerek övünürken, Tanrı'yı da kendisi gibi hatta daha da kıskanç gösterirdi. Örneğin Sad B. Ubade'nin son derece kıskanç bir insan olduğunu öğrendiğinde, Sad'ın kıskançlığı sizi şaşırtıyor değil mi? Hayır, şaşırtmasın. Çünkü Tanrı ve ben her ikimiz de ondan çok daha kıskancız ve Tanrı benden daha kıskançtır demiştir. Kadınların erkeklerle bir arada bulunmalarına ve konuşmalarına tahammül etmek şöyle dursun. Fakat birbirlerine uzaktan bakmalarına dahi göz yummaz ve önlerdi. Örneğin bir gün halkla konuşurken ve kutsal şeylerden söz ederken kendisini dinleyenler arasında güzelce bir kadın görür. Kadının yanına genç ve yakışıklı bir delikanlının çömeldiğini ve kadını gözleriyle süzdüğünü fark eder. Derhal konuşmasını keser ve gencin yanına giderek çene sakalına yapışır ve başını bir başka yöne çevirir. Böylece içi rahatlamış olarak kürsüsüne döner ve kutsal nitelikteki konuşmasına devam eder. Bu tür müdahaleleri bazen mantık dışı boyutlara ulaşırdı. Örneğin erkeklik duygusu olmayan Muhannes'in çirkin denecek kadar şişman bir kadına fazlasıyla bakması onu gazaba getirmeye ve adamcağızı sürgüne göndermeye yetmiştir. Kıskançlıklarının tezahürü bazı hallerde çok daha farklı ve korkunç sonuçlara ulaşmıştır. İfk olayı dolayısıyla Ayşe ile küsüşmesi ve olayda adı geçen kişilerden Hamme ile Hasan'ı ölesiye dövdürtmesi, Mıstah'ı kör etmesi ve Saffan'ı da savaşlardan birine göndererek savaş alanında ölmesine vesile olması ya da cariyesi Maria'nın suçladığı Hasan'ı hiç araştırma yapmadan öldürtmeye kalkması ya da Müslüman kadınlar aleyhinde şiirler yazdı diye Kab İbni Eşref'i en feci şekilde öldürtmesi verilebilecek nice örneklerden sadece birkaçıdır. Hiç kuşkusuz bu ve buna benzer olaylar yüzündendir ki Kur'an'a erkeklerin kadınlara ve kadınların da erkeklere bakmalarını yasaklayan hükümler konmuştur. Ey Muhammed, mümin erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. K24 Nur Suresi ayet 30. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. K24 Nur Suresi ayet 31. Bu sınırsız kıskançlığı nedeniyledir ki herkesten önce kendi karılarını giyim kuşam özgürlüğünden, başkalarıyla temastan yoksun kılmakla ve evin duvarları arasına kapamakla işe başlamış ve aynı şeylerin tüm Müslüman kadınlara uygulanması yolunu açmıştır. Kur'an'ın Ahzab suresinin 33, 53, 55 ve 59. ayetleriyle Nur suresinin 31. ayeti bu konuda verilebilecek örneklerden bazılarıdır. 2. Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünmelerini öngören hicab ayetleri. Ahzab suresi ayet 33, 53, 59. Nur suresi ayet 31. Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünmek üzere yüzlerini ve her yerlerini kapamaları, erkeklerle bir arada bulunmaktan kaçınmaları ve zaruret olmadıkça evden çıkmamaları konusunda Kur'an'da yer alan ayetlere hicab ayetleri adı verilir ki bunlar genellikle Ahzab suresinin 33, 53 ve 59. ayetleriyle Nur suresinin 30. ve 31. ayetleridir. Bunlara eklenebilecek diğer ayetler yanında Muhammed'in vahiy ile indiğini söylediği pek çok hadiste vardır. Kadınları daha pek küçük yaşlardan itibaren adeta zindan alemine tıkarcasına örtünmeye zorlayan bu hükümlere göre kadının her şeyi avret sayılmıştır. Avret sözcüğünün lügavi anlamı kadının dince görünmesi haram sayılan yerlerdir ki saçından ayak tırnağına varıncaya kadar vücudunun tümünü kapsar. Şu amaçla ki iyice örtünmüş olsunlar da hiç kimse onları tanıyamasın. Bununla ilgili olarak Ayşe'nin bir rivayeti şöyledir. Şuna ant içerim ki Resulullah sabah namazını kılarlardı da müminattan kadınlar başlarını ve bedenlerini mırtları ile örterek hazır bulunurlar, sonra evlerine dönerlerdi. Henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtünmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. Ahmet İbn Hanbel, Malik ve Şafii gibi İslam üstadları ve mezhep kurucuları kadının ayaklarının dahi avret olduğunu kabul ettikleri için ayakları çıplak olarak namaz kılan kadın namazı iade etmelidir demişlerdir. Bununla beraber Ebu Davud'un Müsned'inde rivayetine göre kadınlar elleri ve yüzleri açık olarak namaz kılabilirler. Çünkü güya Muhammed bir defasında Esma'ya kadın buluğa erince ondan görülmesi caiz olan aza ancak şudur demiş ve derken de Esma'nın elleriyle yüzünü işaret etmiştir. İslam kaynaklarının bildirmesine göre örtünme ile ilgili hicab ayetleri güya 3 defada ve 3 mertebeyi natık olmak üzere inmiştir ki birincisi şöyledir. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların tanınmamalarını sağlar. K33 Ahzab suresi ayet 59. Görülüyor ki emredilen şey kadınların tanınmayacak şekilde giyinmeleridir. Hem de öylesine tanınmayacak şekilde giyinmeleri emredilmiştir ki, hem ellerinden gayrı yerleri görünmemelidir ve hem de vücutlarının karaltısından kim olduklarının anlaşılmaması gerekir. Öte yandan bu emirler hem peygamber eşlerine ve hem de tüm Müslüman kadınlara şamildir. Bu itibarla bazı kimselerin Kur'an'da Müslüman kadınlara örtünmesi emredilmemiştir ya da örtünme emirleri sadece peygamber eşleri için getirilmiştir şeklindeki iddiaları temelsizdir. İkincisi kadınlarla erkekleri birbirinden uzak kılan, her türlü temastan yasaklayan ayetlerdir ki, harem ile selamlığı ayırmak anlamında olmak üzere irhayı hicab diye anılır. Ahzab suresinin 53. ayeti buna örnektir. Ey inananlar! Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. K33 Ahzab suresi ayet 53. Üçüncüsü ise kadınların zaruret olmadıkça evlerinden çıkmalarını ya da başkalarına bakmalarını ya da ziynetlerini ve süslerini kendi yakınlarından gayrı kişilere göstermelerini yasaklayan ayetlerdir. Örneğin Nur suresinde şöyle yazılıdır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, süslerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. K24 Nur Suresi ayet 31. Ahzab Suresinin 33. ayetinde de şöyle denmiştir. Evlerinizde oturun, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. K33-33. Bu ve benzeri hükümleri Muhammed hiç kuşkusuz kendi kıskançlık duygularının kabarmasına vesile olan olaylar vesilesiyle koymuştur ki, bu olaylar arasında hicretin 5. yılında Zeyd'in eşi Zeynep'e aşık olup onunla evlenmesi ve daha sonra eşi Ayşe'nin Safvan bin Muattal adlı bir delikanlı ile seviştiğine dair halk arasında dedikodu yapılması, yani ifk olayı. Ve bu arada karılarının kazaya hacet maksadıyla evlerinin dışına çıkmalarında sakınca bulunması gibi olanları vardır. Hele Ahzab suresindeki ey müminler, peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. K33-53 şeklindeki hükmü koyarken Zeynep'le olan ilişkilerinin ışığı altında hareket etmiştir. Bilindiği gibi oğulluğu olan Zeyd'in karısı Zeynep'e aşık oluşu, Zeyd'i ziyaret için evine gittiği sırada vuku bulmuştur. Zeyd evde olmadığı için Zeynep kapıda asılı bulunan perdeyi açmış fakat aceleyle geldiği için libasını giymeden Muhammed'e görünmüştü. Zeynep'in bu yarı çıplak hali Muhammed'in hoşuna gitmiş ve o an ona aşık düşmüştür. Ve işte bu tür bir olayın kendi başına gelmesinden korktuğu içindir ki yukarıdakine benzer hükümler yerleştirmeyi gerekli görmüştür. Fakat bütün bunları yaparken aynı zamanda Müslüman erkeğine de hem kendinden örnekler ve hem de öğütler verirdi. Nitekim inanan erkeklere bir yandan kıskançlığın dinsel bir gerek olduğunu belirtir ve kıskanç olmayan kimsenin kalbi terstir ya da Tanrı ve ben her ikimiz de kıskancız der ve diğer yandan da şunu söylerdi. Kıskanç olmamak için kadını yabancı erkeklerle temas ettirmemeli, sokaklarda gezmesine izin vermemelidir. Tepeden tırnağa kadar örtünmesine, örtünürken dahi kötü, çirkin giysilere bürünmesine dikkat etmelidir. Çünkü böyle giyinirlerse erkekleri cezbetmezler, erkekler de onlara bakmaz. Muhammed'in bu sözlerini kendisine şiar edinen ashab-ı kiramdan Ömer şöyle eklerdi. Kadınlarınızın sokaklarda gezmesini istemiyorsanız onlara sevimli, güzel elbiseler giydirmeyin. Çünkü onlar, kadınlar, güzel, sevimli olmayan elbiseyle görünmek istemezler. Görülüyor ki kıskançlık yüzünden erkeğin huzursuz olmaması için Muhammed'in bulduğu çare kadını erkeğin hodgamlığına feda etmektir. Bundan dolayıdır ki eski Arap yaşamlarında zaten uygulana gelmekte olan geleneği, temsilcisi bulunduğu erkek sınıfının mutluluğunu sağlamak maksadıyla daha da katılaştırarak uygulamak istemiştir. Böylece şeriat yaşamı içerisinde bu gelenek, kadına kişilik yitirmesi, erkek sınıfının yabanileşmesi ve iki cinsiyetin birbirleriyle temassızlığı yüzünden ruhen, fikren ve ahlaken geri kalması sonuçlarını yaratmıştır. Başka bir deyimle İslam'ın kadını çarşafa tıkmak, eve kapamak ve erkekten uzaklaştırmak için öngördüğü kuralların sanıldığı ve iddia olunduğu gibi kadını korumaya muhatuf mantıki bir nedeni yoktur. Örneğin Medine'ye göç etmiş Müslüman kadınlarını sarkıntılıktan korumak ya da genel olarak kadına şeref ve haysiyet kazandırmak için konmamıştır. Eski bir geleneğin Muhammed tarafından pekiştirilip duygusal şartlara oturtulması sonucu konmuştur. Her ne kadar cahiliye diye tanımlanan dönemde ve özellikle çöl bedevisinin yaşamında kadınların yüzlerini örtmeyip erkeklerle bir arada bulundukları gerçek ise de kentlerde durum bundan farklıydı. Bir nevi örtünme geleneği vardı. Muhammed'in kendi kabilesi Kureyş'te bu gelenek oldukça sıkı bir şekilde uygulanırdı. Fakat yine de aileler kızlarına damat ve kölelerine alıcı bulabilmek için onları sokaklarda yüzleri açık dolaştırırlardı. Kocaya vardıktan sonra kadının örtünmesi ve muhafazakar şekilde giyinmesi gerekli olmakla beraber peçe ve çarşafa sarılması diye bir şey yoktu. Daha doğrusu Arap kadını İslami uygulamalardan önce yüzünü, ellerini vesaire örtmez fakat hayasız bir şekilde de dolaşmazdı. Bu yaşam tarzını hicretten sonra da koruduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sakif halkı kadınlarının hicretin 8. yılına kadar bu şekilde dolaştıklarını gösterir örnekler bulunmaktadır. Bilindiği gibi Muhammed Sakiflerin putlarının yok edilmesini Mugira'ya emrettiğinde Sakifli kadınlar yüzleri açık olarak onun karşısına çıkmışlar ve üzüntülerini şiirler okuyarak açığa vurmuşlardır. Tarihi gerçek odur ki Muhammed kadının tanınmayacak şekillerde örtünmesi gereğini Medine'ye hicret ettikten sonra yerleştirmiştir. Başka bir deyimle peygamberliğini ilan ettiği tarihten sonraki 15 yıl boyunca kadınların örtünmesi konusunda bir şey düşünmemiştir. Bunun böyle olduğunu Ayşe'nin beyanlarından anlamak mümkündür. Zira Ayşe'nin daha henüz Medine'ye hicret tarihleri sırasında anlattıklarına göre o zamana gelinceye kadar Arap kadınları arasında kapanan yoktur. Gerçekten de o tarihlerde Muhammed ile birlikte Medine'ye gelen Müslümanlar bu şehirde hüküm sürmekte olan humma hastalığına yakalanmışlardı. Onları ziyaret ederek hatırlarını soran ve bu arada babasının azat etmiş bulunduğu köle Bilal'i gören Ayşe şöyle der: "O zamanlar biz kadınlara çarşaf ve peçe gibi giysilere bürünme ve kapanma zorunluluğu yüklenmemişti." Demek istediği şey Muhammed'in daha henüz o tarihlerde Arap kadınına bu tür giysileri emretmemiş olmasıydı. Neden o zamanlar emretmemişti? Çünkü o tarihlere gelinceye kadar buna kendi bakımından gerek görmemişti. Hatice ile evli bulunduğu sürece esasen böyle bir emir veremezdi. Hatice'den çekinir ve onun böyle bir zorunluluğa boyun eğmeyecek kadar haysiyetli olduğunu düşünerek bunu teklif etmeye cesaret edemezdi. Öte yandan Hatice nispeten yaşlı bir kadındı. Onu kıskanmak için gerek de yoktu. Fakat Hatice'nin ölümünden sonra durum değişmiştir. Evlendiği kadınlar genç ve güzel kadınlardır. Kıskançlık duygularını kabartacak durumlar doğmuştur artık. Hiç kuşku edilemez ki kadını tanınmayacak kılıklara tıkan çarşaf ve peçe felaketine mahkum kılan bizzat Muhammed olmuştur. Ve o bunu her şeyden önce kendi kıskançlıklarını tatmin için yapmıştır. Bunun böyle olduğunu kadının örtünmesinin hicretin 5. yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olmasından anlamak kolaydır. O zamana kadar böyle bir giyim zorunluluğunun bulunmadığını Sakifli kadınlar örneğinden gayrı Ayşe'nin Hendek gazasından sonra bir vesileyle söylediklerinden de çıkarmak mümkündür. Hatırlanacağı üzere Hendek gazası hicretin 5. yılına rastlar. Ne ilginçtir ki Muhammed'in Zeynep'e yani oğullu Zeyd'in eşine aşık olup onunla evlenmesi de bu tarihlerdedir. Daha önce gördüğümüz gibi Zeyd'i ziyaret vesilesiyle evine gittiğinde kapıyı Zeynep açmış ve Zeynep'i libassız şekilde görmek Muhammed'in aklını başından almıştı. Ve işte buna benzer olaylar vesilesiyle yaptıklarının muhtemelen kendi başına gelmesini önlemek maksadıyla tedbir almayı düşünmüştür. Bunun içindir ki eski Arap geleneğini kötülemiş ve o dönemlerin giyim tarzını daha da kötü göstermek için Kur'an'a "Ey kadınlar, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. K33 Ahzab suresi ayet 33 şeklinde hükümler koymuş ve örtünme geleneğini olmadık boyutlara ulaştırmıştır. Ulaştırırken de bunun bir ahlak gereği olduğunu, zinayı önlemenin ve toplum huzurunu sağlamanın ancak kadını örtmekle, tanınmayacak kılıklarda dolaştırtmakla ve erkekten uzak tutmakla mümkün olacağı kanısını yerleştirmiştir. Bazı yazarlar Zeynep olayının buna sebep olmadığını, hatta örtünme zorunluluğunun tüm Müslüman kadınlara değil, fakat sadece peygamber karılarına yüklendiğini söylerler. Örneğin Şarih Ayni'nin Kadı İyaz'dan nakline göre Kur'an'ın Ahzab suresindeki hicab ayeti 33-59, peygamberin kadınlarının el ve yüz dahil hiçbir yerlerinin görünmeyecek şekilde kapatılmasını öngörür. Sair kadınlara gelince onlar için bu derece kapanmak gerekmez. Bu söylenenler doğru değildir. Çünkü örtünmeyi öngören Kur'an hükmü Zeynep olayını izleyen günlerde konmuş olup sadece peygamber kadınlarını değil, fakat müminlerin kadınlarını dahi kapsayacak şekildedir ve şöyledir.